Ayrım 20, Bahülken Vah, sayfa 229. Dünyaya meydan okuyan dünya lideri. Asrın liderimiz hemen her gün konuşuyor. Önce Türkiye'deki muhalefete verip veriştiriyor. Sonra da hızını alamayıp Suudi Arabistan ve Katar hariç tüm dünyaya meydan okuyor. Örneğin saraydaki muhtarlar toplantısında Birleşmiş Milletler'de 196 ülke var. Ama hepsinin kaderi 5 ülkenin ağzında. O 5 ülkeden bir tanesi hayır diyorsa siz oradan karar çıkaramazsınız. Bu 5 daimi üyenin 5'i de Hristiyan. İçlerinde bir tane Müslüman yok. Hani adalet dedi. Muhtarlardan büyük alkış alan Erdoğan'ın bu sözleri yeri göğü inletti. Ama iddiasının doğruluğunu araştıran doğrulukpayı.com adlı haber sitesi söylediklerinin doğru olmadığını belirledi. Site 5 daimi üye ülkenin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin olduğunun altını çizdikten sonra şu sonuca vardı. Çin halkının %18.2'si Budizm'e, %5.1'i Hristiyanlığa, %1.8'i İslamiyet'e, %21.9'u ise yerli geleneksel dinlere inanıyor. Yani Çin'i Hristiyan olarak ülke kategorisinde değerlendirmek kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiasında doğruluk payı bulunmuyor. Önceki günkü konuşmasında da ana muhalefeti yerden yere vurduktan sonra NATO'yu kınadı. Karadeniz'in Rus gölüne dönüşeceğini öne sürerek Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'yu göreve davet etti. Bunun üzerine Oda TV için bir yazı kaleme alan emekli amiral Türker Ertürk, NATO'yu Karadeniz'e davet etmek ülkemizin çıkarına değildir. Karadeniz büyük güçler için rekabet ve çatışma alanı olmamalıdır. NATO'yu Karadeniz'e davet etmek, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini az bulmak, yangına körükle gitmek demektir, dedi. Ertürk yazısının devamında şu görüşü dile getirdi. Ne yazık ki bugün iktidar uyguladığı yanlış ve kötü dışarıda politikalarla Karadeniz'de gerginliği artırmakta, ülkemiz için hayati önemde olan Montrö'nün tartışılmasına, masaya gelmesine ve bu sözleşmeyle Karadeniz'de çıkarlarımız ve güvenliğimiz lehine kurulan statükonun bozulmasına yol açabilecek yanlışlar peşinde koşmaktadır. Suriye'de neyse Birleşmiş Milletler'e kafa tutarken ya da NATO'yu Karadeniz'e davet ederken de o. Yani yanlış üstüne yanlış. Tüm kritik konularla bilgiden yoksun ama sadece cesaretle bezenmiş meydan okuyucu bir bakış. Uğur Mumcu'nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı alışkanlık haline getiren bir anlayış. Çünkü çevresindeki okuduğu metinlerdeki yanlışları düzeltmekten bile aciz, yağcıların gazıyla gerçekten dünya lideri olduğuna inanmış. Acaba Bilge Eflatun erdemleri sıralarken cesareti niçin sona saklamış? 1991 yılının Temmuz ayı. Mehmetçik kavurucu yaz sıcağında terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadele sürdürüyor. Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Hakkari kırsalı. O günlerin birinde genç muhabir sabahki haber toplantısında müdürüne ben oraya gidip bir sınır karakolundaki Mehmetçiklerle birkaç gün geçirmek, onların canları pahasına sürdürdükleri mücadeleye tanıklık etmek istiyorum diyor. Genç meslektaşının heyecan ve cesaretle dile getirdiği öneri deneyimli yöneticiyi çok etkiliyor. Hemen genelkurmaydan izinler alınıyor. Gazeteci önce Diyarbakır'a uçuyor, oradan da helikopterle Çukurca'daki Çayırlı Hudut Karakolu'na. VH-100 helikopteri onu karakol yakınlarındaki sarp kayalıklarla çevrili avuç içi kadar bir boşluğa indirip hiç beklemeden başka bir görev için tekrar yükseliyor. Muhabir boynunda fotoğraf makinesi, 10-15 günlük gazeteler ve Mehmetçiklere ailelerinin gönderdiği mektuplarla dolu çantasıyla karakola girdiğinde bir alkış kopuyor. O an anlatırken, doğrusu böyle bir karşılamayı hiç beklemiyordum. Askerin sıcak ilgisi, sanki 40 yıllık arkadaşımız gibi sarılıp kucaklaşmaları beni çok etkilemişti. Öylesine duygulanmıştım ki gözyaşlarımı tutmakta zorlanıyordum, diyor. O yıllarda beton kale olarak da ünlenen kale kollar henüz inşa edilmemiş. Mehmetçik, kaçakçılarla mücadele için vadilerdeki düz alanlara U şeklinde yapılmış karakollarda barınıyor. Çevredeki sarp kayalıklardan açılacak ateşlere karşı duvarları ve çatıları demir plakalarla korunuyor. Her karakolda 50-60 kadar asker çoğu kez günlerce uyumadan eller tetikte görev yapıyor. Gazeteci komutanın odasında çayını yudumlarken gözü duvardaki "Hudut namustur" yazısına takılıyor. Komutanın o yazının anlamını izah ederken söyledikleri hafızasına adeta muh gibi yerleşiyor. Gazeteci kardeş, burada geceler çok uzundur. Ancak her karanlık gecenin de aydınlık bir sabahı vardır. Buraya kadar gelmen ve verdiğimiz vatan mücadelesini halkımıza anlatacak olman bizim için çok önemli bir ilk. Sağ olasın. Sonra birlikte binayı geziyorlar. Karakol küçük bir komutan makam odası, askerlerin topluca kaldıkları koğuş, bir telsiz muharebe bölümü, daracık bir revirle yemekhaneden ibaret. Hava kararır kararmaz Mehmetçik için hiç bitmeyecek gibi gelen bir maraton başlıyor. Askerlerin bir bölümü pusu siperlerinde mevzileniyor, bir bölümü devriyeye çıkıyor, diğerleri de karakolu koruma görevini üstleniyor. Herkes soluğunu tutarak teröristlerin taciz atışlarının başlamasını bekliyor. Kimse sigara içmiyor, kibrit çakılmıyor. Yüksek sesle konuşulmuyor ve sesli komut verilmiyor. Ama o kör karanlıkta bile henüz 19-20'sindeki kınalı kuzuların gözlerine yansıyan vatan sevgisi hemen fark ediliyor. Nitekim geceyle birlikte çevredeki sarp kayalıklardan müthiş bir uğultu kopuyor. Ateş altındaki karakoldan Mehmetçik anında ve misliyle karşılık veriyor. Yer gök silah cayırtısıyla inliyor. Genç gazeteci komutanın "burada geceler uzundur, adeta bitimsizdir" derken neyi kastettiğini daha ilk geceden anlıyor. Sabaha kadar süren çatışmanın ardından devriye ve pusu görevindeki Mehmetçikler karakola dönüyorlar. Hepsinin yüzünde zayiat vermeden görevi tamamlamış olmanın gurur dolu yorgunluğu okunuyor. Bölgeden haberleşme, telsiz, askeri hat ve mektupla yapılıyor. Gazeteci onlara analarından, babalarından, kardeş ve sevdiklerinden getirdiği mektupların ne kadar değerli olduğunu onları defalarca okuyup öpüp kokladıklarında anlıyor. Hatta biri mektubu yanık bir türküyle okurken gözyaşlarını tutamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Revirde ciğerlerinden hasta bir askerle iki de hafif yaralı tedavi görüyor. Ama yaralıların ikisi de bir an önce görev başına dönmek için can atıyor. Silah arkadaşları da onlara gözü gibi bakıyor. Hatta yaralı elini kullanamayan tertip diye hitap ettikleri MG-3 ağır makineli de görevli Mehmetçi'ye sıcak çorbayı kendi elleriyle içiriyorlar. Askerler onca yorgunluğu birkaç saatlik tavşan uykusuyla atlattıktan sonra gün boyu silah bakımı yapıyor ve bir başka uzun geceye hazırlanıyorlar. Onlarla günler, geceler boyu birlikte yaşayıp aynı havayı birlikte soluyor, birlikte yemek yiyip birlikte gülüyor ve birlikte üzüleniyorlar. Ayrılma vakti geldiğinde artık can kardeş olduklarını anlıyorlar. Gazeteci can kardeşlerine sarılıyor, kucaklaşıyor, hepsiyle teker teker helalleşiyor. Helikopterden el sallarken hem o hem de karakoldakiler ağlıyorlar. Genç muhabirin gönlü Çayırlı'da kalıyor. Dönüp izlenimini okurlarıyla paylaştıktan birkaç ay sonra Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir habere önce inanmak istemiyor. Haber merkezinde "doğru olamaz, olamaz" diye haykırmaya başlıyor. Ama ne yazık ki acı haber doğru çıkıyor. Ajans, PKK terör örgütünün saldırısında Çayırlı Karakolu'nda görev yapan 11 can kardeşinin şehit düştüğünü bildiriyor. O anda hepsinin güler yüzleri gözünün önüne geliyor. Anlattıkları hikayeler, anaları, babaları, sevdalıları, arkadaşları, köyleri, kasaba ve kentleriyle ilgili anıları hafızasında canlanıveriyor. O anılar ki aradan 25 yıl geçmiş olmasına karşın bugün de sanki dün yaşanmış gibi canlılığını koruyorlar. Ya istiklal ya ölüm. Sarı saçlı, mavi gözlü o dev adam söylüyor. Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı, o da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Büyük Önder Atatürk'ün bu sözlerini niçin alıntıladığıma gelince. Onun armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini şehitleri gerekçe gösterip yasaklatan ama 8 vatan evladı şehidimizin defnedildiği gün kendi çocuklarının nikah törenini ertelemeyenler bugün de ataya sevgi seli oluşmasını engellemeye çalıştılar. IŞİD Anıtkabir'e saldıracakmış. Bu nedenle oraya gitmek tehlikeliymiş. Yandaş medya kanalıyla bu korkuyu pompalayanlar halkı enayi yerine koymakta ve zekamızla alay etmekte adeta yarışıyorlar. Madem böyle bir istihbarat var, devletin ilgili kurumlarının görevi halkı korkutmak yerine terör saldırısını önlemek ve toplumun can güvenliğini sağlamak değil mi diye soracağımızı düşünemiyorlar. Halkın o korku duvarını çoktan aştığını anlamıyorlar. Gözleri öylesine kararmış ki akıl dışı yasakların ataya olan sevgiyi çığ gibi büyüttüğünü göremiyorlar. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı, katıksız Atatürkçü emekli Orgeneral İlker Başbu, şiir tadındaki 19 Mayıs mesajında ne diyor? Mazlum milletlere kurtuluş ışığı olan Atatürk'ü ebedi başkomutan yapan 19 Mayıs. Selam sana, saygı sana sonsuza kadar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı candan kutluyorum. Ben de Başbuğ'un bu anlamlı ve güzel mesajının altına imzamı atıyorum. Berber aynası. Berber aynasında birden kendimi gördüm diye başlar büyük yazar Oktay Akbal'ın Berber Aynası adlı ünlü öyküsü. Bakalım bu berber aynasında kimi göreceğiz? 1950'lerin sonu. Babam köydeki ilkokulu bitirince okumak için Ankara'daki dedesinin yanına geliyor. Dedemin yeni mahalle güzel evlerde bir ciğerci dükkanı var o zamanlar. Babam hem okuyor hem de okuldan çıkınca orada çalışıyor. Eti en güzel şekilde işlemeyi, terbiye etmeyi orada öğreniyor. Bir de arkadaşı var okuldan, Abdullah. İte kaka beraber bitiriyorlar ortaokulu. Ortaokuldan sonra Abdullah bir berberin yanında çırak olarak çalışmaya başlıyor. Bu arada büyük dedemin ciğercisinin üst katına babamın yaşıtı bir çocuk ve annesi taşınıyor. Haşarı, yaramaz, komik bir çocuk. Adı Levent. Levent'le babam liseye beraber gidiyor ama pek okumuyorlar. Atıldıkları için sürekli okul değiştiriyorlar. Haylazlıkları ve okul asıp sürekli sinemaya gitmeler. Bu nedenle hiçbir okul almak istemiyor onları. Her fırsatta babam ciğerciden nevale getiriyor. Abdullah berberden kaçıyor ve Levent'in evinde mangal yapıyorlar. Adeta üç kardeş gibi yaşıyorlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Birbirlerine de Nuri diyorlar. Nuri aşağı, Nuri yukarı. Sonra Levent İstanbul'a taşınıyor. Dedem ve babaannem de tayin nedeniyle Ankara'ya geliyorlar. Şimdiki Kaçaksaray'ın olduğu yerde bulunan Orman Bakanlığı lojmanlarına yerleşiyorlar. Babam hem çalışıp hem okuyarak üniversiteyi bitiriyor. Abdullah da önce kalfa sonra usta oluyor. Babam işte o yıllardan başlayarak uzun süre Abdullah amcanın Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki küçük berber dükkanına gidiyor. 90'lı yılların sonuna doğru krizler üst üste gelince kirasını çıkaramayan berber dükkanı kapandı. O günden sonra güzel havalarda babam Abdullah amcanın karşı yakadaki gece kondusuna gider, bahçesinde tıraş olur, Hava kötüyse Abdullah amca takımlarını alıp bize gelir ve babamı evde tıraş ederdi. 2009 yılından önce İstanbul'dan, Levent'ten bir hastalık haberi geldi. Ardından babam, belki de ciğerci dükkanının o en güzel etleriyle tetiklenmiş gutun sonucu olarak böbrek yetmezliğine yakalandı. Aylarca hastanede yattı. Berber Apo küçücük dükkanında hep sigara dumanları altında çalıştığından bunun doğal sonucu olarak veremden sanatoryuma yattı. Sonra bir gün Abdullah amcadan vefat haberi geldi. Ben yurt dışında görevdeydim o zaman. Hastanedeki babam cenazeye bile gidemedi. Ardından babam bypass geçirince hastaneye gelen ilk kişi Levent oldu. Yav Nuri ne oldu lan sana demesi babamın moralini yerine getirdi. Babamın hastalığı ortaya çıkmadan evlilik kararı almıştık. Erteleyelim demiştik ama babam razı olmamıştı. Bunu duyunca kız isteme işi Levo üstlendi. Sonra nikahta da şahidim oydu. Nikahtan bir yıl kadar sonra kalp, böbrek ve akciğer yetmezliği ilerleyen babam günde 30-40 ilaç, haftada 3 gün diyaliz ve bir süre sonra da solunum kolaylaştırıcı makineleriyle yaşadı. Berber Apo öldükten sonra pek saçı çıkmadı babamın. Az çok çıkanı da annemle kız kardeşim keserdi o uyurken. 2013 yılında kaybettik babamı. Levent hasta olduğu için gelemedi cenazeye. Aradı annemi, konuşup helalleştiler. Zaten çok geçmedi, Levent de ayrıldı aramızdan. Onu siz de duydunuz. Çünkü bizim Levo, Levent Kırca'ydı. Bu büyük sanatçı yaşıyor olsaydı, dün Anıtkabir'e doğru oluşan sevgi selinin en önünde yer alırdı. Uğur Dündar'ın notu. Sayık Faik ya da John Steinberg öyküsü tadındaki bu yazıyı okuyunca Levent Kırca'nın yakınlarını aradım. Sağlığında adı geçenlerle ilgili anıları kendisinden de dinlediklerini söylediler. Ekşi Sözlük'ten Real Santo imzasıyla paylaşılan bu güzelim öykünün unutulmak yerine birçok kişi tarafından okunması için köşeme alıntıladım. Bu vesileyle Real Santo'yu kutluyor, sevgili dostum Levo'yu büyük özlem ve rahmetle anıyorum. Bugün soykırımın yıl dönümü. Her yıl Nisan ayında sözde Ermeni soykırımı iddiaları Batı toplumlarında önemli bir gündem maddesi oluşturur. Özellikle ABD başkanlarının 24 Nisan'da bu olayı soykırım sözcüğüyle anıp anmayacağı merak edilir. Ama binlercesi yaşadıkları topraklarda, yollarda veya gittikleri yerlerde hayatını kaybetmiş Kafkas göçmenlerinin trajedisi nedeniyle hiç gündeme gelmez, hatta hatırlanmaz bile. Çünkü Rusların soykırım gerçeği üzerine serdikleri kalın örtüyü kaldırmaya pek cesaret edemezler. 21 Mayıs soykırımında yaşanan korkunç acılar dile getirilemez. Oysa Çerkezler, Apazlar, Dayıstanlılar, Cemguylar, Çeçenler ve diğer Kafkas halkları Çarlık Rusyası'yla 100 yılı aşkın bir süre savaştılar. Savaşlar Şeyh Şamil'in teslim olmak zorunda kalmasıyla görünürde sona erdi. Görünürde diyorum çünkü bu savaş bitmedi. Bitmeyecek ve hep sürecek. Büyük göç 21 Mayıs 1864'te başladı. Sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan Kafkasyalı Çarlık Rusyası'nın kıyımı nedeniyle kök saldığı toprakları bırakıp ayrıldı. Binlerce kadın, yaşlı ve çocuk yolculuğun zor şartlarına dayanamayıp dağ başlarında ya da denizde öldü. Osmanlı topraklarına ulaşmayı başaranların binlercesi de hastalık ve açlık nedeniyle hayatlarını kaybetti. Göçmenlerin büyük kısmı canlarını deniz yoluyla kurtarmaya çalıştı. Ölüm korkusuyla kendilerine attıkları derme çatma teknelerin çoğu Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanamayıp battı. Hastalar, zayıf çocuklar ve yaşlılar da insan taciri gemi sahipleri tarafından yük olmasınlar, erzak tüketmesinler diye denize atıldı. Kucağında ölen bebeğinin gemi sahiplerince denize atılmasını önlemeye çalışan bir Çerkez annenin sanki yavrusu uyuyormuş gibi yaparak söylediği ve sonradan şiirlere, şarkılara konu olan şu ninni vahşi kıyımın acımasızlığını yürekleri yakarak anlatıyor. Uyu yavrum uyu. Kabaran denizin dalgaları beşiğin olmuş sallıyor seni. Rüzgar vuruyor yağmacıların ak renkli yelkenlerine. Beşiğin olan gemiye. Uyu yavrum uyu. Artık babanın evinde değilsin. Karadeniz'in koynundasın. Rüzgar hızlı vurduğunda küçük vatanlarına geri dönmek için hatırla denizin tuzlandığını. Göç edenlerin gözyaşları ile. Büyüdüğünde tekrar geç Karadeniz'i. Bul evinden geri kalanları, temizle ocağını saran sarmaşıklardan. Tekrar yak sönen evin ateşini. Oysa o yavru bir daha uyanamayacak. Karadeniz'i ve sarmaşıkların sardığı evini hiç göremeyecek. Ve evin ateşini sönmemek üzere yakamayacaktır. Tıpkı bugün Ege kıyılarından Yunan adalarına mazlum mültecileri taşırken gözleri paradan başka bir şey görmeyen vicdansız insan kaçakçılarının aylan bebeklere yaptıkları gibi. Soykırımın yıl dönümünde hep dik durdukları, gücün önünde asla eğilmedikleri için kıyıma uğrayan Çerkez ulusunun acılarını tüm kalbimle paylaşıyor, hayatlarını kaybedenleri sevgi ve saygıyla anıyorum. Kökleri çok derinde ve sapasağlam olan oğlu Çınar'ın bir gün yeniden ve daha güçlenerek ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum. Uğur Dündar'ın notu. Yazımdaki bilgileri benimle paylaşan ve kendisi de bir Çerkez olan hocaların hocası, değerli beyin cerrahı Profesör Doktor Cengiz Kuda'ya çok teşekkür ediyorum. Kitabın sonu 14 Ağustos 2017 sayfa 240.